Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Uluçınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Radyo Erkam'ın değerli dinleyicileri, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Uluçınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen haftalarda küçük bir devletçik olan Osmanlı Mahallesi üzerine bir girizgah yapmıştık. Bu haftada Osmanlı Mahallesi üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aziz dinleyiciler, Osmanlı Mahallesi hakikaten çok orijinal bir yapılanmadır. Hem asayiş bakımından hem de sosyal hayat açısından kolektif bir anlayışa dayanır Osmanlı Mahalle sistemi. Bu sistemde mahalleli zincirleme olarak birbirine kefildir. Mahallede meydana gelen bir öldürme ve yaralanma hadiselerinde, hadiselerin faili bulunamadığı takdirde bütün mahalleli sorumlu tutulur ve mağdur tarafı ödenmesi gereken diyet yani kan parası mahalle sakinleri tarafından paylaştırılır. Yavuz Sultan Selim zamanında çıkartılan bir kanunnameye göre meydana gelen hırsızlık hadiselerinden ve bundan doğan zararların ödettirilmesinden mahalle halkı sorumludur. Mahallede bir asayişsizlik olmaması için herkesin dikkat ve gayret göstermesini temin ederek bir otokontrol sisteminin çıkması sağlanmıştır bu sistemde. Böylece faili meçhul hadiselerde halkın suçluyu saklamasının ve suçu örtbas etmesinin de önüne geçilmiştir. Çok sağlıklı bir sistem kurulmuştur. Aynı mesuliyet ve otokontrol ahlaki hususlarda da geçerlidir. Mahallede meydana gelen veya şüphelenilen gayrimeşru hadiselerde imam suçlu veya zanlıları güvenlik kuvvetlerine bildirir. Böylece devlet insanına kazandırdığı bu mesuliyet şuuruyla devasa büyüklükteki topraklarında huzuru sağlayıp kolaylıkla hakimiyetini kurabilir. Nasıl ki her sokak süpürüldüğünde bütün şehir temiz oluyorsa, bu uygulama sayesinde bütün ülkede huzur ve asayiş sürüp gider ve suç oranı da minimuma inmiş olur. Değerli dinleyiciler, bir mahalle idaresi Osmanlı'nın en küçük yönetim birimidir. Bu birimin başı yani temsilcisi de imamdır. İmam camideki vazifesinin yanında mahallenin asayişini sağlamakla ve ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Şehrin idarecisi kadı bağlı olduğu kurumun en üst düzey yetkilisi tarafından atanırken çok ilginçtir, imam bizzat padişah tarafından bir beyatla tayin edilir. Bu da onun devlet ve halk nazarında ne kadar büyük bir öneme, ne kadar büyük bir kıymete sahip olduğunu göstermesi açısından çok manidardır. Bugün bizler zihin altyapımızda imam dediğimizde sadece namaz kıldıran bir insan tahayyül ettiğimizden dolayı bunu algılamakta güçlük çekebiliriz. Kanuni döneminde Osmanlı topraklarını ziyaret eden Fransız asılzadelerinden Baron Toscoville de bizim Osmanlıların mahalle teşkilatına hayran kalır ve seyahatnamesine şöyle bir not düşer. Der ki, Osmanlı mahallesinin güvenliği yine mahalleli tarafından, semtlerin sosyal bir parçası olan kollukçular tarafından tesis edilmiş. Evvela imam yani mahalle camisinin imamı oradaki o mahalledeki en itibarlı kişi, ibadetlerden sorumlu. Türklerde mahkemeler öyle bizdeki gibi sayılmayacak kadar çok değil. Sebebi de bu imamların başkanlığındaki özel bir yargılama geleneği. Mahalleli kendi aralarındaki itirafları mahkemeden önce imama götürüyorlar. İtiraflarda önce şeriat hükmü ele alınıyor ama imamlar meseleyi hukuk çapında halletmeden evvel bir bakıma sulh teşebbüsünde bulunuyorlar. Bugün bizim mahkemelerin gelmek istediği nokta. Bu safhada mahallenin yaşlıları da hem bir nasihatçı hem de jüri olarak heyete katılıyor. Anlaşmazlıkların tamamına yakın bir bölümü orada hallediliyor. Borç meselesi olsun, aile hukuku ya da mal mülk meselesi olsun halledildiği zaman bizde olduğu gibi şahitli ya da tutanaklı bir belge imzalatılmıyor. Türklerde mahkeme dışında böyle bir adet ve gelenek yok. Buna karşılık imamın ve mahallelinin huzurunda davalı veya davacı olarak haklarına razı olan taraflar verdikleri sözle kendilerini mutlak bir şekilde bağlı hissediyorlar. Ağızdan çıkan bir sözün çıkması yeterli oluyor değerli dinleyiciler. Razı olduğunu beyan ettiği kararı uymayan taraf için hiçbir müeyyide yok. Amma diyor, bir başka müeyyide var ki maazallah uyulmaması halinde hayat adeta cehenneme dönüşüyor diyor Baran Toskavilli ve şöyle izah ediyor. Şaşacaksınız ama diyor, cezayı da söyleyeyim diyor. Mahallenin özel mahkemesinde verilen karara sadakat göstermeyen taraf adeta mahallesine veya evine gitmek şansından mahrum oluyor. Yani toplum onu refüze ediyor diyor bir anlamda. Hatta mahallenin kontrol merkezi diyebileceğimiz mahallenin kahvesinin önünden geçme imkanı bile kaybediyor. Bir bakıma itibarı sıfırlanıyor. Çünkü diyor Türklerde verilen söze sadakat kavramının ne manaya geldiğini yakından bilenler ne demek istediğimi anlayabileceklerdir diyor. Aziz dinleyiciler, Sultan II. Mahmut devrinde Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra yurdumuza gelen Mareşal Moltke, ülkemizde kaldığı seneler boyunca teferruatıyla anlattığı hatıralarında Osmanlı mahallesi için ilginç bir tabir kullanıyor. Hakiki bir Türk devleti diyor. Yani mini bir devlet diyor ve şunları anlatıyor. Bir mahalleden ötekine taşınabilmenin diyor şartları var. Bugünkü insanımızın onu algılaması gerçekten çok zordur. Ben bugün bir mahalleden başka bir mahalleye taşınmak için gerekecek olan tek şey nedir? Herhangi bir yerde, herhangi bir evi kiralamak ve bir araç tutmaktır. Ama bakın Osmanlı'da bir yerden bir yere taşınmanın şartları şöyledir. İyi bir insan olduğu, borcu bulunmadığı, genel yaşama ahengini bozacak huy ve alışkanlıkları bulunmadığı, bir iş veya bir sanat sahibi olduğu veya taşındığı mahalleden neden ayrıldığını belirten belgelerin gösterilmesi gerekiyor diyor. Öyle elini kolunu sallaya sallaya gidemiyorsun. Gideceğinin mahallenin seni kabul etmesi gerekiyor. Devam ediyor diyor ki, iki de kefil göstermesi gerekiyor. Bu şekilde ilk gün yerleştiği yerin hayatına uyacak vasfını ispat etmiş sayılan aileye, komşuların yemek pişirip tepsi göndermesi, yerleşmesi için kendisine yardım etmeleri bir Osmanlı geleneğidir diyor. Bütün bu yapılanlar gönüldendir. Türklerde sonuna kadar iyi niyet esastır. Söylenenlere inanılır, şüphe etmezler. Bu yeni gelen bütün mahallenin bir anlamda misafiridir. Kudreti üstünde olan ihtiyaçları mahallenin zenginlerince ve haysiyeti hiç rahatsız edilmeden, onuruna dokunmadan yerine getirilir diyor Moltke. Aziz dinleyiciler, Osmanlı mahallesinin önemli figürlerinden bir tanesi de Bekşi'dir. Eski İstanbul mahallelerinin en bariz simalarındandır. İmam ve muhtardan sonra gelen üçüncü siyasettir ve mahallenin çok ciddi bir otoritesidir Bekçi. Bugün nostalji olarak kalsa da mahallenin güven kaynağı olan bu babacan adam umumiyetle mahalle camine bitişik bir odada yatıp kalkar. Yatsıyı kıldıktan sonra evvela besmele ile mahalleyi şöyle bir kolaçan eder. Hane kapılarını birer birer yoklayıp açık gördüklerini kapatırdı. Ayrıca gece oturmasına giden erkeksiz hatunları himaye eder, icap ederse gidecekleri yere kadar ellerinde cam ve muşamba fener olduğu halde onlara refakat ederdi. Her evin hususiyetini bilen bu emin insan için her kapı açıktır. Evlere önüne bakarak girer, önüne bakarak çıkar ve kem gözle bakanın da gözünü çıkarırdı. Yazlığa gidenler kapı kapatmaca çıkarlar ve evlerinin içindeki eşyasıyla saymadan bekçiye teslim edip giderler. Dönüşlerinde de her şeyi yerli yerinde bulunurlardı aziz dinleyiciler. Bugün hemen hemen hiç kalmamış Osmanlı mahallelerinin çok önemli özelliklerden bir tanesi de avarız vakıfları değerli dinleyiciler. Gerçekten mini bir devlet teşkil eden, mini bir devletin mini bir bütçesidir bu avarız vakıfları. Yardımlaşma ve dayanışma gereken işlerde Müslim, gayrimüslim bütün mahalleli aynı kolektif şuura sahiptir. Bir nevi işler için her mahallede bir sosyal yardımlaşma sandığı, yani avarız vakıfları kurulmuştur. Mahallenin aynı nakdi bağış ve hibelerinden oluşan bu vakfın gelirleri mahalle sakinlerince oluşturulan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Bu vakıf bir nevi sosyal yardımlaşma sandığı gibidir. İhtiyacı olanlara borç ve kredi verilmesi, hastalara, fakirlere, evlenmek isteyip de ekonomik duruma müsait olmayanlara hep bu vakıf aracılığıyla el uzatılırdı. Bunun yanında fakirlerin cenazelerinin kaldırılması, su yolları, cami ve mekteplerin tamirinin yapılması, imam, müezzin, muallim gibi mahalle görevlilerinin maaşları, mahalleye yeni gelenlerin yerleşmesi, memleketine gidecek olanların yoğun masrafları ve vergisi ödeyemeyenlerin vergileri de bu vakfın fonlarından ödenirdi değerli dostlar. Tam anlamıyla bir dayanışmanın çok objektif bir kriteri. İnsanlar bugün yaptıkları gibi öyle hiç bankaya gitme ihtiyaçları hissetmeden kendi içinde bütün meselelerini halledebiliyorlar aziz dinleyiciler. Kıymetli dostlar, bu görkemli medeniyetin uzun ve bereketli bir ömre sahip olmasında sanırım oluşturulan bu mahalle kültürünün, bu mahallelik şuurunun payı yüksek olsa gerektir. Gerçekten de Osmanlı mahallelerinde bütün farklı din, dil ve ırktan insan huzur içerisinde yaşamışlardır. Ermeni yazar Mgdıç Margosyan, Ermenice yayınlanan Bizim Oralar ismi kitabındaki hikayelerden bir tanesi de Gavur Mahallesi ile alakalı. Şöyle diyor o kitabıyla alakalı olarak Margosyan, "Mahallemizde oturan insanların büyük çoğunluğu Ermeniydi," diyor. "Arada Müslümanlar, aileler de vardı. Onlarla bizim güzel bir diyalogumuz vardı. Gavur olmak veya olmamaktan kaynaklanan hiçbir problemimiz olmamıştı. Müslüman komşularımız bizim bayramlarımızın geldiğini, biz de onların bayramlarının geldiğini bilirdik. Mesela bizim bayramlarımızda kırmızı yumurta hazırlanır, çörek yapılır, komşulara dağıtılırdı. Müslüman komşularımız da her bayramda bize karşılık verirlerdi. Yani bir paylaşma kültürü vardı aramızda. Kimi zaman sevinci, kimi zaman kederi, kimi zaman da bir yiyeceği ve bir sineği paylaşırdık. Mahalle kültürü dinler arasındaki o farklılığı ön plana çıkartmıyordu. Herkes kendi inancını yaşıyor ama hayat ortak bir şekilde sürüp gidiyordu," diyor Margosyan. Aziz dinleyiciler, Osmanlı ülkesindeki Müslümanlar hakim unsur olmalarına rağmen gayrimüslim komşularına karşılıklı hoşgörülü davrandıklarını tarihi kayıtlar bize ifade etmektedirler. Kimseye zorla İslam dayatılmıyordu. Onun ötesinde Osmanlı insanının müthiş incelik örneklerini görüyoruz. Mesela Ramazanlar gibi Müslümanların çok önem verdiği kutsal bir ayda Hristiyan ve Musevi tebası rahatsız olmasın diye şehrin gayrimüslimlerinin yaşadığı mahallelerde Ramazan davulunun çalınmasını yasaklamıştı Osmanlı. Buna karşılık Yahudi ve Hristiyanlar da Ramazan'da Müslümanların inançlarına saygı gösteriyor, açıktan bir şey yiyip içmiyorlardı. Aynı mahallede hem mescit, hem kilise, hem havra olabiliyordu değerli dinleyiciler. Bununla alakalı çarpıcı bir anekdotu da size paylaşmak isterim. Osmanlı'da bir Rum vatandaşımız bir ev satın almak istiyor. Epey araştırdıktan sonra danışmak üzere babasına gidiyor ve babasına şöyle diyor. Baba, diyor, bir ev alacağım. Bizim Rumların yaşadığı mahallede de bir ev var. Ama Müslümanların yoğun olarak yaşadığı mahallede de bir ev var. Hangisini alayım diye babasına sorduğunda babası çok ilginç bir şekilde şöyle diyor. Evladım, diyor, git Müslüman mahallesindeki evi satın al, deyince oğlu şaşırıyor. Ama, diyor, baba, o ev daha pahalı, niçin onu satın alayım, dediğinde babası çok manidar şu karşılığı veriyor. Evladım, diyor, orada bir ev satın almıyorsun. Orada bir kültür, bir görgü, bir gelenek, bir yaşama biçimi satın alıyorsun, diyor. Bu hakikaten de üzerinde düşünmesi gereken bir anekdot aziz dinleyiciler. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Ulu Çınar'ın gölgesinde kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde devam ediyor.
Aziz dinleyiciler, Osmanlı mahallelerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Fransız yazar Claude Farrar, Müslüman ve gayrimüslim mahalleleriyle alakalı olarak oldukça dikkat çekici gözlemlerde bulunuyor. Diyor ki, İstanbul'da uğradığınız bir meskun mahallenin Müslüman veya gayrimüslim mahallesi olduğunu yöredeki kedi ve köpeklerin size karşı olan tavırlarından anlayabilirsiniz, diyor. Eğer kedi köpekler sizinle şakalaşıyor, sizinle sırnaşıyor, çevrenize sempati sergiliyorlarsa bilin ki, diyor, orası Müslüman mahallesidir. Şayet, diyor, sizi gördüklerinde hemen diyor bir savunma pozisyonuna geçiyorlarsa, size karşı tavır alıyorlarsa, bilin ki diyor orası gayrimüslim bölgesidir. Gerçekten de hayvanların bilhassa köpeklerin hayat serüveni İstanbul'un her kesiminde farklı farklıdır. Örneğin azınlıkların yaşadığı Galata ve Pera bölgesinde bu bölge adeta köpekler için bir cehennemdir. Bunu İtalyan yazar Edmondo Amicis şöyle diyor. Köpekler diyor Pera ve Galata'da diyor Müslümanların yaşadığı diğer bölgelerden farklı olarak daha az uyuşukturlar, daha diri, daha canlıdırlar. Çünkü hayat orada zordur diyor. Orada yiyecek bulmak için çok atak olmak gerekir diyor. Ama İstanbul'un diğer semtlerinde diyor köpekler adeta bir pansiyonda gibidir diyerek ilginç bir gözlemde bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı insanının akşamları bir araya geldikleri yerlerden bir tanesi de mahalle kahvehaneleridir. İnsanın bugünkü perspektiften baktığında kahve insanların oyun oynadıkları farklı mekanlar olarak algılanmasına rağmen Osmanlı kahvehanelerinin ne kadar orijinal bir mekan olduğunu şimdi anlatacaklarımdan anlayabilirsiniz. Çünkü bu mekanlar ilmi ve edebi konuşmaların yapıldığı, tarihi sohbetlerin yapıldığı, şiirlerin, manzumelerin okunduğu, herkesin istifade ettiği bir nevi okul gibi yerlerdi değerli dinleyiciler. Akşamları bir araya gelmesi muhtat olduğu halde bir iki gece kahvede görünmeyen bir insan hemen sorup soruşturulur. Şayet keyifsiz olduğu anlaşılırsa hatır sormaya gidildiği gibi lüzumunda bir hekim çağrılır, ailesi teselli edilir, sık sık yoklanarak halinden haberdar olunur. İyileşmesi için yürekten dua edilir, görülecek bir işi, alınacak bir şey varsa yerine getirilir, her türlü yardımda bulunulur ve yakınlık gösterilirdi. Hali de müsait değilse kendisine haber verilmeden gerekli masraflar temin edilir, verebilecek olanlar arasından para toplanır, hepsinin münasip gördüğü birine bu para verilir, o da bu parayı utandırıcı hiçbir söz ve tavır takınmadan münasip bir fırsatını bulup parayı takdim ederdi. Eğer biri borçlanır ve miktarı da önemli değilse ahbapları kendi aralarında parayı toplar, biri parayı vermeye memur edilerek sıkıntıdan kurtarılırdı. İçlerinden birinin diğeriyle ihtilafı ve dava konusu bir mesele ortaya çıkarsa yine hemen araya girilir, mahkemeye asla düşürülmez, iki taraftan soruşturulur, bir ortası bulunurdu. Bir alacak eşi ise kefalet edilerek veya borç verilerek araları bulunur, bir hal çaresi imkanı sağlanırdı. Mahalleliden birinin rahatsızlığı uzar, hanesinde ona bakacak ufak yavrular ve hanımından başka kimsesi yoksa bir miktar para verilerek münasip bir kadın tutulur, iyileşinceye kadar hanımına yardıma gönderilirdi. Mahalleliden biri yetişmiş bir mahdumunun bir kaleme yani devlet dairesine veya tüccar yerine girmesi için istekte bulunursa ya da komşular durumu haberdar alırsa tanıdıkları kalem reislerinden veya ahbabına gidip söylerler, bu çocuk elimizde büyüdü, ırz ve edebini hepimiz biliriz ve şahidiz diye genç hakkında şehadet ederler, kaleme ya da tüccar yanına kabulüne aracılık yaparlardı. Yine birinin kerimesi birine verilecekse fakat halleri fazla masraf yapmaya müsait değilse hemen aralarında bir defter açarlar, adeta yarış ederdisine para verip yardıma koşarlardı. Bir kaleme veya ticarethaneye devam eden bir komşu çocuğunun istenmeyen bir hali, edebe aykırı bir hale görülürse pederine haber verilmeden münasip bir şekilde nasihat edilir, hatta tekdir ve tehdit edilir, yakınlık gösterilirdi, o kötü davranışından vazgeçmesi sağlanırdı. Kaleme yani devlet memuru olarak gidenler o vakitlerinin adetine uyarak sakal bırakırlar ve bir kalem efendisi haline gelirlerdi. Bunlar da arada bir kahvehaneye gelirler, münasip bir yere oturup kahvedeki ilmi edebi konuşmaları dinler, tarihi ve siyasi hadiseleri yaşayanların ağzından öğrenirlerdi. Bu suretle de yeni girdiği devlet hizmetinde daha başından itibaren eski usuller hakkında bilgi edinmiş olurlardı. Hasıl aziz dinleyiciler, o zamanların mahrek mahalle kahvehaneleri bir nevi ilim irfan yuvaları, sosyal yardım cemiyetleriydi. Daima sosyal yapıyı sağlamlaştırmaya hizmet eden, halk arasındaki bağları güçlendirme gibi çok önemli bir vazife gören bu mahaller ne yazık ki pek çok hayırlı işimiz gibi yakın geçmişte önceki toplumlardaki yerini kaybetmiş, sonra da unutulan ve bilinmezler arasına karışıp gitmiştir. Aziz dinleyiciler, Osmanlı kahvesinden, Osmanlı mahallesinden bahsederken epey zamandır internette dolaşan bir İtalyan kahve içme geleneğinden bahsedeceğim. Belki bazılarımız fark etmişlerdir. Mesele şundan ibaret. Bir yazarımız İtalya'da gördüğü bir uygulamayı ballandıra ballandıra anlatıyor. Uygulama şöyle. Bir İtalyan bir kafe bara giriyor ve kahve ısmarlıyor kendine. Diyor ki iki kahve biri askıya diyor. Bir kişi olduğu için bir kahve getiriyorlar. Adamdan iki kahve parası alıyorlar. Ve daha sonra da kahveci bir elindeki boş bir kağıdı duvardaki çiviye asıyor. Bir müddet sonra kahveye iki kişi geliyor. İki kahve biri askıya diyor. Onlara da iki kahve veriliyor. Ama üç kahve parası alınıyor ve duvara bir kağıt daha asılıyor. Böyle böyle duvarda kağıtlar birikiyor. Daha sonra kahvehaneye para vermeye gücü olmayan yoksul bir insan geliyor. O da kahveciye şöyle diyor. Bir kahve askıdan olsun diyor. Yani bunun parasını verecek durumda değilim. Bunun parasını oradan karşılayın diye. Hikmet müminin yitik malıdır değerli dostlar. Buna kimsenin diyebileceği bir şey yoktur. Ama makale yazan makalenin sonunda şöyle diyor. Diyor ki bu gözlemlerimizin sonunda gözlerimizi yaşartan fakat kesinlikle örnek almamız gereken bir İtalyan toplumsal terbiyesi öğrendik diyor. Ve devam ediyor diyor ki biz acaba diyor böyle bir şey yapabilir miyiz diyor. Bu şahsen benim hakikaten yüreğimi kanattı. Çünkü bu kendi tarihini, kendi medeniyetini bilmeyen insanların yazabilecekleri bir şeydir. Kıymetli dinleyiciler, bu İtalyan kahve bar geleneğinden neredeyse tam 5 asır önce bu topraklarda bunun çok daha güzel bir uygulaması vardı. Bendeniz yıllar önce Zeki Pakalı'nın tarihi deyimler sözlüğünü karıştırırken karşıma bir deyim çıktı. Deyim şu, Allah kerim yeri. Çok ilginç bir deyim. Allah kerim yeri değerli dostlar, eski Türk kahvehanelerinde fakir fukaranın para vermeden çay kahve içtikleri, hatta oturup yattıkları yere denilirmiş. Yoksul insanlar kahveye gelip o köşeye oturduklarında bila ücret kahvesini çayını istedikleri kadar içerler, aynı zamanda bir otel gibi kullanırlarmış. Yani oraya oturduğunda kahveci bilirmiş ki onun kahve içmeye verecek parası yok, dolayısıyla hiçbir şey talep etmeden ona istediğini ikram edermiş. İsmi de o kadar orijinal ki Allah kerim yeri. Bildiğiniz gibi Kerim Esmaül Hüsna'dandır. Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı sonsuz derecede cömert, şefkatli, ihsanı hadsiz, mağfireti bol, kereminin sonu olmayan sınırsız ikram sahibi anlamına gelir. Kahvehane sahibi yoksullar için kahvesinde böyle bir köşe açmakla sizin bir şey vermenize gerek yok. Sizi ve bizi yedirip içiren sınırsız ikram sahibi olan Rabbim keremiyle bugüne kadar ikram ettiği gibi bugünden sonra da ikram edecektir demek istemekte ve bu fukaranın yüzü suyu hürmetine dükkanının bereketlendiğini şuurunda olarak Rabbinin rızasını ummaktadır. Gerçekten harikulade bir gelenektir aziz dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, böylesine tıkır tıkır işleyen bir mahalle modeliyle elbette Batılıların dikkatini çekecektir ve çekmiştir de. Uzmanlardan oluşan ekipler Osmanlı Mahalle Teşkilatı üzerinde uzun süren araştırmalar yaptılar. Amerikan üniversitelerinden ta Japonya'ya kadar bu araştırmaları görebiliyoruz. Bununla alakalı Mimar Turgut Cansever'in şu hatırası gerçekten çok çarpıcıdır. Şöyle diyor rahmetli Cansever Hoca, 1983'te diyorum Mekke Üniversitesi Mimarlık Fakültesi eğitim programına katıldığım yıllarda Mekke'de bir apartman dairesinde Hebre Üniversitesi'nden güneş enerjisi dersleri veren Yahya isimli Pakistanlı bir profesörle karşılaşmıştık. Kendisiyle sık sık bu konuları görüştük. Bunları görüşürken Yahya Bey bir ara bana dedi ki diyor, siz kendinizi bilmiyorsunuz, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Fransızlar, İngilizler, Hollandalılar hangi Müslüman ülkeyi işgal ettilerse ilk yaptıkları şey mahalle teşkilatını lağvetmek olmuştur. Sebebi çok açık. Çünkü eğer böyle yapmasalardı bu teşkilatların kendilerine karşı çok süratle örgütleneceklerini biliyorlardı. Dolayısıyla işgal ettikleri ülkelerde halkın herhangi bir şekilde kendilerine karşı bir örgütlenme imkanı olmasın diye hemen ilk yaptıkları iş mahalle teşkilatını lağvetmek olmuştur diyor Turgut Cansever hocamız. Cansever hoca bununla alakalı yine çok çarpıcı bir şeyler sunuyor. Diyor ki Arnavutluk'ta Enver Hoca iktidarı ele geçirdiğinde diyor, Osmanlı mahalle teşkilatı daha henüz feshedilmemişti. Dünyada Osmanlı mahalle teşkilatının yok edilmediği tek noktaydı diyor Arnavutluk. Enver Hoca çok şaşırıyor çünkü onun aldığı komünist öğretiye göre halkın burada kendi kendini yönetememesi lazım. Çünkü komünist teoriye göre 2 asır işçi sınıfın diktatoryası olacak, ondan sonra ancak halk kendi kendini yönetebilecektir. Ama burada gördüğü manzaradan gerçekten Enver Hoca çok hayretler içerisinde kalıyor. Çok çarpıcı bir veri daha veriyor Turgut Cansever Hoca, diyor ki Arnavutluk'taki Osmanlı Mahalle Teşkilatı sadece Arnavutların değil diyor, Enver Hoca'nın değil diyor, İtalyanların da dikkatini çekti. Özellikle diyor İtalyan Komünist Partisi'nin inceledikleri görünce kendi sistemlerine çok uyduğunu gördüler. Halkın kendi kendini yönetmesine hayran kaldılar ve oradaki uygulama modelini kendi parti programlarına yazdılar ve bir sonraki seçimlerinde bunu halka vaat olarak vaat ettiler ve İtalyan Komünist Partisi daha sonraki seçimde İtalyan şehirlerinin %80'ini kazandı diyor. Gerçekten üzerine düşünmesi gereken harikulade bir önemli bir ayrıntı. Aziz dinleyiciler, günümüzde maalesef bilhassa büyük şehirlerde yaşayan gençler için mahalle pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü mahalle kavramı kalmamış, şehirlerin yerleşim birimleri çok farklılaşmış. Artık kavramlarımız içerisine semtler girmiş, siteler girmiş, banliyöler girmiş, uydu kentler girmiş. Ama elhamdülillah hala küçük şehirlerimizde, köy ve kasabalarımızda mahalle kavramı ve mahalle geleneği devam ediyor. Hele bir de orta yaş üzerindeki insanlar için mahalle kavramı onların hafızalarında, yüreklerinde apayrı bir şey var. Çünkü onların yetişmesinde, onların şahsiyet kazanmasında mahallelik apayrı bir kavram. Çünkü onların şuur altlarını yokladığınızda hala ve hala kullanılan deyimler vardır. Bir mahalle dediğinizde bir mahalle mektebi kavramı, mahalle bekçisi kavramı, mahallenin bakkalı, mahallenin imamı, mahallenin komşusu, bunun yanında mahallenin şerefi, mahallenin asayişi, mahallenin huzuru gibi kavramlarla yetişti o nesil. Osmanlı'nın derin tarihine, zengin kültürüne ve engin medeniyetinin tezahürleri bunlar. Tekrar bunlar yeniden ihya olur mu? Daha önce söylediğimiz gibi o insanı ihya edebildiğimiz takdirde bunların modern versiyonlarını yeniden ortaya koyabileceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın diyoruz aziz dinleyiciler. Bu haftada bize ayrılan verilen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Osmanlı evi üzerinden sohbetimize devam etmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.